Herkese merhabalar. Okumayan Kalmasının 10. ve sezon finali bölümüne hepiniz hoş geldiniz. İyi kötü 10 bölümlük, 9 bölümlük kısmı şu an yayında olan podcast serimize, yanlış hatırlamıyorsam, Aralık ayında başlamıştık. Güzel de bir kitleye eriştik. Her bölüm için gerçekten kemik diyebileceğim bir dinlenme sayıları mevcut kitle olarak. Ben de çok teşekkür ederim. Bu bölüme bir teşekkürle başlamak istiyorum. Ama sezon finali konuşmamı bölüm sonunda yapacağım için çok uzatmıyorum. Uzatmayarak kitaba geçebilirim. Bu sezon finali bölümümüzün konuğu Murat Menteş ve son yazdığı kitap Fink. Peki Murat Menteş kimdirle başlayabiliriz? Murat Menteş'in bende yeri de biraz farklı. O yüzden genel bir bilgi verelim önce. Murat Menteş 21 Eylül 1974 İstanbul doğumlu. Türk şair ve romancı diye geçiyor kendisi. Aslında kitap yazmadan önce bisiklet tamiriyle uğraştığıyla alakalı kaynakları tarayınca gördüğünüz bir bilgi var. Bu da gerçekten onun hem kariyer olarak çok unik bir karakter olarak benim tarafından algılanmasına neden oluyor. Çok güzel romanları var. Ben lise yıllarımda çok kitap okuyan biri değildim ve ilk o zamanlar dönemim, yani o dönemde hep çevremdeki arkadaşlarım Murat Menteş'in Korkma Ben Varım ve Dublerin Dilenması, aslında ilk Dublerin Dilenması kitabını çok duyarak ve merak üzerine o zamanlardan alıp okumaya başlama gibi bir serüvenim var. Daha sonra da Korkma Ben Varım'da ilerlemişti. O yüzden Murat Menteş'in aslında yaptığı birçok şeye lise son üniversitelerde çok ciddi bir takipçisi oldum diyebilirim. O yüzden Murat Menteş sevdiğim bir yazar. O yüzden de bayağı iyi takip ettiğim bir dönem mevcut. Neler yapıyordu? En çok zaten okunan romanları Dublerin Dilenması ve Korkma Ben Varım. Korkma Ben Varım'la da zaten 2009 yılında Türkiye Yazarlar Birliği tarafından roman dalında ödüle layık görülüyor. TV Net programında Clark diye bir program yapıyorlardı Samet Karagöz'le birlikte. Yine Standart FM'de Nunchaku diye bir programları vardı. Çok sıkı takipçisiydim Nunchaku'nun. Çok güzel konu başlıkları, çok vizyoner böyle bakış açılarıyla, farklı ele alışlarla işledikleri bir radyo programıydı. Daha sonra afillifilmtalar.com sitesi vardı. Şu an uzun bir aradan sonra ben de programı çekerken tekrar kontrol ettiğimde artık olmadığını fark ettim. Afillifilmtalar'da da birçok yazarla birlikte Murat Menteş de orada haftalık ya da aylık olabilir, tam hatırlamıyorum. Yazılar yazıyordu. O yazıların da takipçisiydim ama maalesef siteyi kontrol ettiğimde erişilemiyor ve arşiv sayfaları çıkıyor. Devam etmediğini anlıyoruz. Peki bu kitapta ne anlatıyor? Bugün ele alacağımız Fink kitabı nedir derseniz, ilk bölüm için şunları söyleyebilirim. Murat Menteş, Antika Titanik kitabının imza günü için Kadıköy'de bir yayın evindedir ve orada normal kendi diliyle, aslında biz bunu kitaptan anlıyoruz. Yani MM bölümü, Murat Menteş bölümü içerisinde. Orada imza gününde imzalarken tanışmak isteyen, onunla bir konuşmak isteyen bir okuru aslında kitabın ana karakteri olan Göksen'in Yıldırım karakteri. Tabii orada tanışmıyorlar, hızlı bir geçiş oluyor ama daha sonra imza gününden sonra bir kafede oturup sağanak bir yağmurdan kurtulmak için 5 dakika soluklanmak için oturduğu bir kafede bakıyor o onunla tanışmak isteyen, biraz da garip gördüğü, yani tuhaf gördüğü bir Göksen'in orada ve yan masada mecburi bir tanışma süreci gerçekleşiyor. Aslında mecburi başlıyor. Murat Menteş bundan çok memnun değil ama gerçekten hayat nelere gebe olduğunu burada görüyorsunuz. Orada bir tanışıklık durumu oluyor. Biraz konuşuluyor, tanışılıyor. Kim ne yapıyor, nedir, ne değildir. Göksen'in akışı ve anlattıkları, anlatış tarzı Murat Menteş'e çok farklı geliyor. Çünkü gerçekten Murat Menteş'in kitaplarını okuduysanız Göksen'in karakterinin hayatı gerçekten bir Murat Menteş romanından çıkarılmış bir karakter gibi. Aşırı benziyor. Yaşadıkları absürtlükler, absürt olayların gerçek bir hayatta gerçekten yaşanmış olması. Dinliyor ve bunun üzerine arkadaş oluyorlar gerçekten. Siz bir yazarın kitabını okuyorsunuz, seviyorsunuz, İstanbul'dasınız. Çok değişik bir hayatınız var. Göksen'in dilinden anlatıyorum. Bir gün imza gününe gidiyorsunuz. Aslında ilk tanışamıyorsunuz. Sonra hayat tevafuk sizi bir kafede yan yana oturtuyor. Aynı gün içerisinde bir tanışıklık oluyor ve tanışıklıkta kendi hayatınızdan bahsederken imza gününe gittiğiniz yazar sizin hayatınızı kitaplaştırma kararı alıyor. Bir arkadaşlık gelişiyor ve bunun sonucunda kitaplaştırma kararı alıyor. Bu çok gerçekten insanın akıl ve tesadüf sınırlarını zorlayan bir hikaye gibi gelebiliyor ama hikaye tam olarak böyle gerçekleşiyor gerçekten. Onu da güzel kılan şeylerden biri bu. Tanışıyorlar, arkadaş oluyorlar ve biz bunu kitaplaştıralım diyorlar. Bu ve ilk defa denenen Murat Menteş tarafından seci, yani yazım içerisinde bir kafiye var, iç kafiye var. İç kafiye kullanılarak yazılmış bir roman. Böyle farklı bir hikayeyi böyle farklı bir yazım tarzıyla ele alıyorlar. Seciye de bir örnek vereyim kitap içerisinden. Şöyle bir kafiye söz konusu. Sakallar uzamış, moraller bozuk. Siste bir kadın yürür, ışıklar içinde bir çocuk. İşte bozuk, çocuk gibi böyle şiirsel bir akışla devam ediyor kitap. Okuması çok zor değil. Rahat, farklı, kesinlikle farklı. Normal bir roman okumuyorsunuz. Bu seci sanadını hissediyorsunuz. Ama böyle bir iki bölüm okuduktan sonra alıştığınız bir şey. Üzerine çok düşünmüyorsunuz. Yazar da zaten bu konu hakkında yeni bir tarz denediği için seci de okuması kolay, anlaması da kolay bir yer. Hikaye karışık. Sürekli yıl yıl değişiyor. Orada akış böyle yıl yıl gitmemiş. Bazen 2010'dasınız, bazen 2007'desiniz. Bir bölümde 2018'desiniz, bir bölümde 2016'dasınız. Bu gitgeller okumayı zorlaştırıyor diye seciyle sade, anlaşılır bir dil kullanmış yazar. Çok da anlaşılıyor gerçekten. Böyle bu kitap tamamen ilk bölüm için bunlardan bahsedebilirim. Genel olarak bir kişi, bir biyografimsi bir kitap. Bir kişinin hayatı ama tam böyle hayatı gibi de değil. Zaten ikinci bölümde vereceğim 2-3 bölüm örneğinde de bu durumu çok net bir şekilde anlayacağız. İlk bölüm için bu söylediklerim yeterli diye düşünüyorum. İkinci bölümde hem kitabın son, ikinci bölümün sonunda kendi fikirlerimi kitapla alakalı belirteceğim. Hem de sezon finalini noktaladığımız bir konuşma yapmak istiyorum kısa bir şekilde. Vakti olanlarla ikinci bölümde görüşmek üzere.
Sayın dinleyiciler, kaptanınız konuşuyor. Programın ikinci bölümü kitap hakkında ciddi spoiler bilgi içermektedir. Kitabı okumayı düşünen dinleyicilerimiz programın ikinci bölümünü dinlemeyebilirler.
Herkese ikinci bölümden tekrardan merhabalar. Şimdi hızlı bir şekilde kitabımızda ilerleyeceğiz. Şimdi bölümlerden oluşuyor kitap dediğim gibi. MM diye adlandıran ve parantez içinde Murat Menteş bölümü yazar, yani Göksen'inle, yazarımızın ana karakteriyle nasıl tanıştığıyla alakalı bir durumu anlatıyor. Nasıl tanıştığını, işlendiği bölüm. Buna nasıl karar verdi Murat Menteş? Burada görüyoruz. O bölümden sonra Göksen'in Göko diye kısaltması var kitapta da. Bazen Göko diyeceğim ben de. Bebe bölümü var. Bu da Göksen'in en yakın arkadaşı. Ve ona bebe diye hitap ediyor. Babası ve annesiyle ilgili kısa bölümler var. Çok kısa ama çok uzun değil. Genelde bu 5 bölümden oluşuyor kitap. Murat Menteş bölümünde yazar bu romanda anlatılanlar gerçek olmasaydı onları uyduramazdım diyor. Kitabın arkasında yer arıyor bu. Çünkü bazı olaylar gerçekten, yani bu yaşanmış olamaz ya. Bu da abartı diyorsunuz yani okurken. Abartı mı acaba diyorsunuz? Gerçek olmasa gerçekten inanmanız, idrak etmeniz çok zor olaylar. O yüzden Murat Menteş'in bu özet cümlesi kitabı çok iyi özetliyor. Yani bu romanda anlatılanlar gerçek olmasaydı onları uyduramazdım. Çünkü bunları uydurmak bile ciddi bir efor istiyor diye düşünüyorum. Diyerek Göko bölümüne başlıyoruz. Göksen'in Yıldırım kim? Göksen'in Yıldırım aslında bir mimar. Mimar ve şantiyelerde Göko'nun, ben genel bir ajans kimliğini belirteyim. Göko Sky diye geçiyor. Muhammed Ali diye lakabı var. Lei Tian diye anılıyor kendi. Lakabı Göko. Doğum yılı 1980. Boyu 1.90. Meslek mimar. Elite Model Management Hong Kong Agency'de top model olarak çalışıyor. Yabancı dilleri İngilizce, Almanca, Korece, Mandarin Çincesi, Danca, Fransızca. Faal olduğu yıllar, aktif olduğu yıllar 2003 ile 2011 arası bayağı billboardları süslüyor Asya ülkelerinde. En büyük arzusu Türkiye'de tanınmak ama sonuç Asya Pasifik bölgesi, yani Kore, Tayvan, Hong Kong, Japonya, Singapur, Malezya, Tayland, Endonezya'da meşhur ama kendi ülkesinde kimse kendisini tanımıyor. Yani böyle bir genel bilgi vererek başlıyor bu bölüm ve 2013 yılını baz alarak başlıyor. Pink kitabında bu karakterle alakalı neler, ne gibi olaylar var? Ben tabii tüm bölümü anlatamam çünkü parçalı parçalı birçok olaydan oluşuyor bu kitap. Göksen'in başından gelen olaylar, yıl, tarih ve mekan yazıyor bölümün başında ve o bölüm onu işliyor, o konuyu işliyor. O yüzden böyle süper bir roman akışı yok. Öyle bir şey değil zaten kitap. O yüzden ben Göksen'in bölümünde ilginizi çekebilecek ve böyle ne gibi konular işlendiğiyle alakalı iki tane bölüm seçtim. Onlara değinmeye çalışacağım. Aslında Kıvanç Tatlıtuğ ile tanışıklığı var Göksen'in. Kıvanç Tatlıtuğ'un best model seçildiği yıl o da aslında aynı yarışmaya katılıyor ama seçilemiyor. Seçilemiyor, mimarlık yapıyor ve şantiyede arkadaşlarının mimar olmasından dolayı şantiyede çalışırken onun resimlerini çekerek bir CV oluşturup işte Hong Konglu firmaya atmasıyla böyle bir modellik deneyimi ve kariyeri başlıyor. Daha sonra Hong Kong'dan arıyorlar, gel diyorlar, gidiyorlar. Sırasıyla Singapur'da, Tokyo'da, Bangkok'ta, Şangay'da ve nice ülkelerde bulunuyor, çekimler yapıyor ve büyük firmalarla da çalışıyor aslına bakarsınız. Ciddi ciddi ünlü bu ülkelerde. Ama biz tabii adını bilmiyoruz. Aynı zamanda karakterimiz muhafazakar. Dini anlamda bir muhafazakarlığı var. Camiye gidiyor. Hem yakışıklı hem model. İnsanlar camide görüyor, garipsiyor. Aslında kendi bunu şöyle açıklıyor. Kendi ülkesinden genç yaşta başka ülkelere gitmiş. Kültürel anlamda, birçok anlamda kendini kaybetmemek adına dini kuralları onu bir dengeleyici unsur olarak kullanıyor muhafazakarlığını. Ama kitabın birçok kısmında muhafazakar yönlerini, olaylarını, şahit olduğu hikayeleri görüyoruz ki ben seçtiğim hikayelerden biri de o. Burada da şöyle, model namaz kılmaya tabii dikkat ediyor, yapmaya çalışıyor ama her zaman kılabildiği bir şey yok. Kılabildiği bir süreklilik yok anladığımız kadarıyla. Ramazan ayında bir gün oruçlu ve yine bir çekim günü. Çekime gitmesi gerekiyor ama Gökho oruçlu. Ağzım kokuyor mudur? İşte nasıl olacak? Nasıl gidecek? Bunları düşünüyor sürekli. Ve gittiği çekimde de birlikte model kız model arkadaşı o eşlikte o çekimde ona eşlik edecek model arkadaşı. Çok güzel. Çok seksi. Çok böyle beğeniyor kızı. Ama oruçlu bir yandan oruç gitmesin. Bir yandan kimse ağız kokumu hissetmesin. Bunları düşünüyor. Bir gerginlik kendine bir baskı oluşturuyor. Baskı unsuru olarak bunu görüyoruz. Ve ilerleyen süreçte belli bir aşamaya geliyor. Ama yönetmen kesinlikle Göksel'in bu stresini fark ediyor ve olmuyor diyor. Israrla tekrar. Ve bir sahnede manken Gökhan'ın kucağına oturması gerekiyor. İyice işler böyle stres level 99'a çıkmış. Ne yapacak, ne edecek derken yönetmen bunu kenara çekiyor artık. Çünkü ilerlemiyor, gitmiyor çekim. O da diyor ki, ya senin bir gay birey olduğunun farkındayım. Senin kucağına böyle seksi bir model oturtuyoruz. Kız sana bir eziyet ediyoruz. Biliyorum, seni çok iyi anlıyorum. İşte ben de gayim. O yüzden seni benden daha iyi kimse anlayamaz diyor. Göksel'in de böyle bir Allah Allah ne oluyoruz tarzından ne kendi ne yaşıyor ama orada algı nasıl ilerlediğini görüyoruz. Tabii o bozuntuya vermiyor çünkü bu çekimi bitirmesi gerekiyor oruca da zarar vermeden ve bozuntuya vermeden çekime devam ediyor. Kızı da çok beğeniyor. Aslında normal şartlarda kızla böyle bir oturup konuşmak ve birlikte takılmak diyebiliriz istediğini belirtiyor ama iç konuşması tabii bu. Çekimin sonunda kız gelip diyor ki Göksel'in seni çok beğenmiştim. Çok yakışıklı birisin ama gay olduğunu öğrendim. Anlıyorum. Şekerim tarzında konuşup ve gidiyor. Bu biraz hak verirsiniz ki modelimizi bayağı üzüyor. Ama esas üzüldüğü konu bu değil. Ve kitabın birçok kısmında da bu tarzdan anekdotlar, anılar dinliyoruz Göksel'inden. Yönetmen de gay olduğunu ve onun da gay olduğunu tahmin ettiği için çekim sürecinde akşam Göksel'ine yazıyor. Göksel'inle buluşmak istiyor filan. Gökho kitap içerisinde de birçok ister buna prensi de böyle bir teklifte bulunuyor. Birkaç tane olay hatırlıyorum. Gay bireylerden çok çekiyor. Bunu da kitap içerisinde görüyoruz. Bu seçtiğim hikayelerin birisiydi. Bu tarz hikayeler ve çok çok daha etkileyici hikayelerle devam ediyor Gökhan'ın hayat. Bu kitap aslında Fink kitabı. Peki Gökho hangi reklamlarda oynuyor? Yani bu kadar Orta Doğu'nun Kıvancı deniyor. Kıvanç'la da tanışıyorlar. Kitapta bir kısmı Kıvancı'nın modellik yıllarında Göksel'ini arayıp yani gezmek istediklerini, birlikte takılmak istediklerini anlatan küçük bir anekdota da sahiplik ediyor. Bunu şey için söylemiyorum. Yani Aslan'ın Kıvancı'nı boşuna söylemiyorum. Çalıştığı firmalar gerçekten büyük firmalar. Kitap içerisinde de o dönemde çekilmiş resimler var. Hem Sofyan Bebe dediği o yakın arkadaşı, o da bir model ve kendi resimleri, o zaman kullanılan resimleri var. Gerçekten etkileyici. Yani çalıştığı firmaları ben birkaçını söyleyeyim size. Nokia, Dockers, Samsung, Levi's ve Tommy Hilfiger gibi firmaların yüzü oluyor billboardlarda. Bayağı aslında tanınması içten bile değil o dönemlerde. Yani faal olduğu yılları söyledim. O yıllar arasında aslında gerçekten bir bomba diyebilirim. Gökho, Göksel'in yıllarım. Ve Sofyan bölümünden de bir örnek vereyim. Sofyan çok yakın arkadaşı. Zıpır, çapkın, yakışıklı zaten model aynı zamanda. Yani model arkadaşı. Yaşayan efsane Sofyan Bebe diye geçiyor. Dediğim gibi her gittiği yerden bir kız ayartan, kız düşüren biriyle tanışan, çok ciddi ilişkilerle ilgilenmeyen, evliliğin bu tarz şeyleri, aşkı, her şeyi öldürdüğüne inanan bir playboy diyebiliriz yani. Ve bununla birlikte takıldığı için bizim Göksel'in de o dini değerleri onu orta dengede tutarken bazen tabii kaymalar oluyor. Tamamen böyle tam bir orta çizgide değil. Bazen Sofyan Bebe ile birlikte o tarafa kayıyor. Bazen pişman olup tekrar bu tarafa geliyor. Ortada dengelenmeye çalışıyor ilişkileri ama gayet komik bir iletişimleri var. Yine kitap içerisinden seçtiğim ikinci anlatmak istediğim konu yine Sofyan'ın da içinde olduğu şu durum. Bir gün bunlar bir çekim sonrası bir yerde otururken oturdukları yerde Van Damme'ı görüyorlar. Van Damme da bildiğimiz oyuncu Van Damme. Oradalar ve oturuyorlar, konuşuyorlar. Sofya'nın ağzı çok iyi laf yapıyor. Özelliklerini saydığımı düşünürseniz oradan bir tahmin etmişsinizdir belki. Ve Van Damme'la konuşuyorlar. Ortam çok iyi. Van Damme'ı evlerine davet ediyorlar. Van Damme da kabul ediyor ve onların evine geliyor. Güzel eğlence, güzel oturup sohbet derken Sofya'nın eve iki tane eskort çağırmış ama bundan Gökhan'ın haberi yok. Kapı çalıyor ve iki tane eskort içeri gelince Göksel'in çok utanıyor. Yani böyle bir yıldız oyuncu bir yere alınmış, evlerine gelmeyi kabul etmiş. Çok güzel ortam, nasıl böyle bir şey yapar Sofyan diye geriliyor. Ama Van Damme kızlar geldikten sonra belli bir süre sonra ayrılıyor oradan. İş etiği mi dersiniz, profesyonel oyunculuk mu dersiniz bilmiyorum. Ve hiç üzülmemeleri, yani alınacak bir şeyin olmadığını söyleyerek gönüllerini alarak gidiyorlar. Yani bunu bile düşündüğünüzde Van Damme'la ne alaka, aynı yerdesiniz, sonra evinize geliyor Sofyan, Van Damme, Gyoko birlikte takılıyorlar, muhabbet sohbet falan derken ortama eskort kızlar geliyor, ne alaka? Böyle garip garip, hiç böyle aklınızın almayacağı ve dahası birçok hikaye içeride yer alıyor. Ben daha fazla tabii ki burada bu kitap hakkında spoiler vermeyeceğim. Çünkü dediğim gibi bağımsız bölümlerden oluşuyor. Hikayelerden, başından geçen olaylardan oluşuyor. Ben bu hikayeyi iki hikayeyi fikir vermesi adına seçtim zaten. Bu akışta ilerliyor kitap. Yani film hakkında değerlendirmem şu şekilde. Bir toparlamak istiyorum artık. Kitap okuması kolay, eğlenceli ve bir insanın başından bu işlerin gerçekten geçmiş olduğunu düşünmek, belki kendi hayatınız böyle bir sıradan ve lan ne sıkıcı yaşıyoruz, hayata geldik gidiyoruz, ne hayatlar var ve biz ne yaşıyoruz diye sorgulatabiliyor ama bu da çok ekstrem tabii ki. Bu da ne kadar doğru bilmiyorum. Ortalama bir yerde durmak belki daha eğlenceli olabilir ama buna şahit olmak, buna uzaktan bir okuyucu olarak şahit olmak, okuması zevkli bir kitap diyebilirim. Seci belki çok kişi beğenmeyebilir ama alışıyorsunuz dediğim gibi. Bir dahaki romanı da Seci tarzında yazsın ister miyim? Şahsen istemem. Yani normal bir roman akışıyla okumak benim için daha zevkli olabilirdi. Yenilik denenmesi konusunda desteğim sonsuz. Güzel bir deneme olmuş. Ama düz yazı şeklinde okumak daha tercih edebileceğim bir şey olabilirdi. Bazılarımız bunu beğenmemiş olabilir. Ben Ruhi Mücerret'ten diğer kitaplarına kadar hepsini okudum. Sadece okumadığım bir iki kitabı var diyebiliyorum. Murat Menteş'in. Ama bütün o okunması gereken bilindik kitapların hepsini okudum. Fink onlardan biri olmaya aday mı diye soracak olabilirsiniz. Benim için hala Murat Menteş çok değerli bir yazar. Ama benim için Murat Menteş deyince aklıma gelecek Duyların Dilenması ve Korkma Ben Varım kitapları hala yerini koruyor. Fink buna çok yanaşmış diyemem. Yani boş zamanlarınızda zevkli bir şekilde okunacak bir kitap. Ama böyle çok hayatınızı sarsıp bu sıralamaya, yani ilk iki sıralamama girebilecek. Çünkü bunları Duyların Dilenması ve Korkma Ben Varım'ı sadece Murat Menteş şimdi yazdığı kitaplar olarak demiyorum. Kendi kişisel kitap arşivim içerisinde de beğendiğim ve ilk 10 kitap arasına sokabileceğim kitaplar bunlar. O yüzden Fink bunlardan biri değil. Dediğim gibi boş zamanlarınızda çok eğlenceli bir kitap okumak istiyorsanız, farklı bir tarzda kitap okumak istiyorsanız önerebilirim. Onun dışındakilere böyle vurucu bir kitap bize söyle Fatih diyenlere Fink'i doğrudan okumalarını önermeyebilirim. Böyle bir değerlendirme yapmak istiyorum. Tabii biz Murat Menteş'in şiir kitabına dokunmadık. Şiir kitapları da var. Şiirler yazıyor. Hatta Deplasman'da Placebo şiirini Kaan Boşnak seslendirmişti. Çok güzel bir varyasyon olmuş. Ben podcast'ı onunla bitirmek istiyorum zaten. Bir teşekkür konuşmamı yaparken de arka planda siz şu an onu dinliyor olabilirsiniz. Bu şiirinde yazarı Murat Menteş aynı zamanda. Evet, koskocaman bir sezonu bitirdik. Ben düzenli içerik atmaya çalıştım ama hak verirsiniz ki kitap böyle her dakika okunmuyor, hızlı bir şekilde bitmiyor. Kendi hayatlarımız içerisinde yer ayırmaya çok önem veriyorum ben ama belli bir süre zamanı talep ediyor. O yüzden bazen sürelerim 2 ayı geçtiyse kusura bakmayın, genelde 2 haftada bir ya da ayda bir atmaya çalışıyorum. İlk sezonu çok farklı kulvarlardan, çok farklı tarzlardan kitaplar seçtim. İkinci sezonda da seçeceğim kitaplar yine bu minvalde olacak. Belki biraz daha farklılaşacağız. Ne zaman ikinci sezon gelecek diye merak edenlere şu an bir süre veremiyorum. Çünkü seçtiğim bir 10 kitap var. Onların bir okunması gerekiyor. Yeni konsept için katılmak isteyenleri bulup onları belki bir derlemek istiyorum. O yüzden şu an bir süre veremiyorum. Belki yaz sonu tekrar Eylül-Ekim gibi İkinci sezona da başlamış olmak istiyorum. Bu süreçte Patreon linkini her bölümün altında koyuyorum. Eğer ki destek olmak isteyenlere varsa aramızda Patreon üzerinden destek olabilirler. Dinlemeniz bile zaten yüksek bir destek. Umarım herkes beğenerek dinliyordur. Herkese ilk sezonun son bölümünden çok teşekkür ederek bölümü bitirmek istiyorum. Kendinize iyi bakın. İkinci sezonda umarım görüşmek üzere.